Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat, iyidir.
18-23 Haziran. Gündem numaramız 25. Gerçi gündem değil mi? Bu haftanın gündemi seçimler olacağı için biz arada kaynayacağız.
Yani bu geçen hafta çok hafif bir gündem vardı. Bu hafta biraz daha bir şeyler var ama tabii hani dünyada E3 sonrası herkes dinleniyor.
Bir sessizlik var.
Aslında SEBIT var.
Var da.
Almanya'da da kimsenin Mart ayında yapılan SEBIT Haziran'a alındı. İlginç bir gelişme. Biz Mart ayında Almanya'da oluyorduk genelde karda marda. Haziran'a aldılar. Computex'le aynı tarihe. Yine olmadı yani sonuçta. Mart ayında Mobile World Congress SEBIT'i yerinden etti. Normal. Onlar da gidip Computex'le aynı tarihe koymayı şey yaptılar. Uygun buldular. Sözde dersin ki bu adamlar işte bilgisayarla, teknolojiyle uğraşıyor. Akıllı adamlar.
Değil mi?
Böyle bakalım. SEBIT önemini çok yitirdi zaten. Türkiye'de zaten bitti. Dünyada da önemini yitirdi. Çünkü SEBIT'te anlatılan şeyler önemini yitirdi. Yani ekran kartıydı, anakarttı falan. Eskisi kadar ön planda değil.
Öyle.
Can çekişiyor.
Şey de azaldı. Onlarla ilgili anlatılanı anlayan da azaldı aslında bakarsan.
Çünkü çocuklar artık her şeyi hazır alıyor. Hazır alınan bir şey haline geldi. Eskiden toplama PC'nin bir avantajı vardı.
Tabii.
Şimdi artık hobi
oldu.
Sadece olarak şey geliyor. Daha pahalı bir hobi geliyor.
Oldu.
Evet, daha pahalıya geliyor. Normal, bu değişimler normal.
Evet. Bu arada biz söylemeyi unuttum başta. Anahtarlıkları satmaya başladık.
Evet, TeknoSeyir pazarlamada devam bu hafta anahtarlık var. Evet. Plus üyelik var.
Onlar devam ediyor. Anahtarlığın yarısı gitti bile, onu söyleyeyim. Hani ve 500 adet olduğu için bitince bitecek yine. Önceki gibi. Ona almak isteyenler.
Önceki gibi deyince şimdi çok sorgulanacak şeyler oluyor.
Evet, şöyle tasarım değişti. Önceki tasarımda devam etmedik.
Daha büyüktü.
Çünkü bitti. Bu daha değişik. Bu tasarımın da 500 tane ömrü var. Ondan sonra bir şey yapar mıyız bilmiyorum. O yüzden acele etsinler. Çünkü çok hızlı bir şekilde gitti. İlk 250'yi yine ikinci gününde hallettik. Yollamaya da başladık.
Hadi bakalım.
Şeyi de kontrol etmeyi unutmasınlar, TeknoSeyir Plus fırsatlarını. Çünkü oraya da bir şeyler ekliyoruz. En son işte ViewSony'in VX2457 modelinde 100 liralık bir indirim eklendi. Onun da son kampanya bitiş tarihi 30 Haziran.
Evet.
Ona da dikkat etsinler. Diğer şeylerle devam ediyor zaten. Evet, başlayalım. Samsung FinFET davasında 400 milyon dolar ceza ödeyecek.
Evet, bu sefer başka bir Amerikalı bir firmaya değil, kendi ülkesinde üniversiteye ceza ödüyor. FinFET bu 3 boyutlu transistörler konusunda. O Güney Kore'de üniversitenin patentleri varmış. Samsung'un ihlal ettiğine karar verilmiş. 400 milyon dolar ceza. Bu sefer ülkelerinin içinde kalacak ama para.
Evet. Samsung
İlginç. Üniversite teknoloji geliştirmiş, patentlemiş. Bir de işte 400 milyon dolar para kazanıyor cezayla. Bir de onu tabii normalde lisansını veriyor da para kazanıyor.
Evet.
Bu bir ceza.
Ceza.
Üzerine.
Yani şeyi anlamıyorum. Niye böyle bir şey? Yani bu dünkü çocuk değil ki Samsung, koskoca firma. Başları böyle ya şeylerle belaya girmiş.
Bazen şey oluyor. Hani akıl aynı şey, aklın yolu birdir durumu oluyor ama ispat edemiyorsun. Yani adam çünkü o şeyi bileyim işte sen çatalı sağ elle tutma patenti almışsın, düşünmüşsün ama o adam daha önce düşünmüş onu. Sen de tabii çatalı sağ elle tuttuğun için yiyorsun cezayı. Tamam hani aklın yolu bir falan ama ispat edemezsin. O adam onun tescil etmiş çünkü. Çatalı sağ elle tutacağım diye tescil etmiş. Tamam hani.
Şey de düşünüyorum yani acaba bu 400 milyonu vermek ya da cezasına katlanmak daha mı şey geliyor?
Öyle şeyler de var tabii ki. Öyle şeyler de vardır. Parasını veririz. Çünkü o ne bileyim işte Steve Jobs arabaya plaka takmıyor. Ceza kesiyorlar, ödüyor. Hani öyle bir şey de olabilir. Ya, cezası geldi mi öderiz, daha ucuza geliyor da olabilir. Bilemiyorsun.
Evet. Samsung NF1 formunda 8 TB SSD'yi duyurmuş.
Bu M2 gibi çubuk SSD ama M2'den daha uzun, daha kalın, tombulca biraz bir M2. Yine PCI Express bağlantılı. Böyle bir format varmış NF1 diye. Daha çok sunuculara, profesyonel sistemlere yönelik. O yüzden biz daha önce görmedik. Burada 8 terabayta çıkartıyor kapasiteyi. Bu 970 Pro 970 Evo ile akraba bu duyurulan drive. Aynı kontrolcü var çünkü üzerinde.
O zaman sana bir soru. Şimdi sen hani hep şey dile getirirsin ya, mekanik diskte çok yüksek kapasite, bir de onun hep yedeklenmesini gerektirir. Evet, şimdi tabii. Sana 8 terabaytlık SSD verseler kendini daha güvende hisseder misin?
Ya SSD'lerin mekanik disklere göre şeyi nedir, güvenilirliği nedir tartışmalı. Hani tamam, hareketli parça yok, motor yok, dönen bir şey yok, eyvallah, ama bozuldu mu bozuluyor. Benim tamam, benim birden fazla ölü SSD'm var, öyle benim bozulmuş.
Renk de vermez.
Üstelik şeyden daha kötü, evet, hiç daha önceden bir tıkırtı falan yapmıyor. Öldü mü de ölüyor. Ya sonuçta yedekleyeceksin, bunun kaçarı yok. Güvenemezsin. Bir gün en babasını, en kalitesini al, bir gün düğmesine basarsın, açılmaz.
Bazen de bozulmaları kendi kabahatleri olmuyor, sistemin başka bir şeyinden kaynaklanıyor.
Yani her şekilde olabilir. Yedekleyeceksin kardeşim, ben 8 terabayt veriyi nereye koysam huzursuz olurum.
Evet.
Yedekleyeceksin.
Nvidia 32 GB bellekli Titan V modelini sergiledi.
CEO Edition. Titan V zaten galiba vardı,
vardı
da.
Vardı ya, evet.
Bu onun iyice cilalanmış versiyonu. Bunu millete hediye etmişler. Hem göstermişler hem de işte hani etkinlikte millete vermişler, şanslı kişilere. Öyle bir CEO vermiş, o yüzden CEO Edition. Ama ekran kartının dibi bu her açıdan. Daha önceki Titanlardan falan da daha güçlü. Müthiş bir şey. Piyasaya çıkacak mı? Ya yani çıksa da gerçi hani
ne olacak,
Titan piyasada mı, hani tartışırız gerçek anlamda.
Doğru.
Ama böyle bir şey.
Nvidia ile ilgili başka bir haber daha düştü. Yeni GPU'ları gecikebilir diye. Onu da şeye bağlıyorlar. Bir adını vermiyorlar işte. Üstteki üçlüden bir tanesi Tayvanlı firmalardan. Ya Asus'tur ya MSI'dır bu. 300 bin GPU'yu iade ettiği söyleniyor Nvidia'ya.
Niye?
Elde kalmış. Şimdi şöyle bir durum var. Dalgası sönmüş durumda bayağı şu anda mining dalgası. Diyorlar ki bunu işler iyi gittiği zaman da bu stoğu çekti firma. Şimdi ama satış o kadar çok değil. 300 bini Nvidia'ya iade etmişler.
Ama öyle demek ki anlaşmaları öyleymiş. Normalde öyle bir şey.
Normalde
hiçbir
olmaz, evet.
İşte yok. Öyle demek ki anlaşmış. Bilmem, stok koruma falan filan.
Belki de. İşte o yüzden de diyorlar ki şimdi bunu eritmesi için şeyi geciktirebilirler, yenisini.
Yok ya, 300 bin
bir şey değil.
Nvidia için bir şey değil. Tamam, büyük bir rakam falan ama yani Nvidia'yı sarsacak bir şey değil. Ha tamam, yani bu gerçekse hikaye. Tabii ki hani Nvidia'da birileri mutsuz olmuştur, sinirlenmiştir falan filan ama böyle hani yok yeni GPU'yu geciktireceğiz falan.
Ben bu haberi şöyle sanmıyorum. Yorumlayabilirim.
300 bin yüzünden 3 milyon olsa bir daha
eğer
düşüneyim.
Eğer iş o noktaya geldiyse, hani ürünleri verme noktasında, demek ki fiyatların da düşmesi gerektiğini bekleyebiliriz birazcık ileride. Yani yakın zamanda ya da.
Valla ben bugün ekran kartı fiyatlarına baktım. 1080, 3300 liraya 1080 var. Ben bundan neredeyse bir sene önce arkadaşım için 1080 satın almıştık. Bir profesyonel bir işte kullanacaklardı. 3600 liraya almıştık. Yani kurun o kadar artmasına rağmen.
Bir gerileme var canım
şu
son
zamanlarda.
Şu anda
3500 liraya bütün 1080'ler var. Ben en düşük 3300 liraya kadar gördüm. İyi yani. Bir de var. Yoktu. Var. Ha, 3000 lira muazzam bir para. O ayrı bir tartışma. Ama var.
AMD Cooler Master işbirliğiyle yeni Threadripper soğutucusunu hazırlıyormuş.
Evet, bu da şimdi yeni Threadripper geliyor.
Evet.
Artık birazcık aşırı derecede çok çekirdekli bir işlemci. Tabii ki güç tüketimi deli gibi 250 watt falan gözüküyor. Onu soğutacak soğutucu lazım. Cooler Master işbirliğiyle yeni bir yine Raid serisi bir soğutucu tasarlıyorlar.
Evet.
Çok zor onu tabii soğutmak.
Abi şöyle düşün.
Threadripper büyük bir şey. Öyle büyük, şimdi büyük. Normal iş, alıp da makinemize taktığımız işlemcilere fiziksel olarak da benzemiyor. Eski Pentium Pro gibi. Hani neredeyse kredi kartı şey gibi, kredi kartı gibi bir yapısı var, büyüklüğü var.
Doğru.
O kadar olmasa da neredeyse doğru, öyle. İşte onu tabii soğutmak için ona göre hayır, soğutucu.
Böyle cins işlemcilerde şey sıkıntı oluyor. Sen işlemciyi buluyorsun, soğutucuyu bulamıyorsun.
Bulamıyorsun. İşte AMD kendi satsın bari de.
Evet.
Alan çözümünü. Gerçi tabii bu arada en ideali suyla soğutma.
Öyle.
O kadar yüksek güçlerden söz ettiğimizde en ideali o.
Evet, Avrupa Birliği'nden bir güncel tartışma var. Bir yasa evet, şeyi dolaşıyor etrafta taslağı. Şöyle diyor ki işte Facebook gibi, Google gibi yerler onların hikayelerini paylaşacağı zaman onlardan lisans alsınlar.
Ya bu garip bir yasa. Var olan her şey upload edildiğinde şeye
content copyright
yönünden
İncelenecek.
İncelensin diyor. Bu bir kere mümkün değil böyle değil, bir şey. Hani artı şey var, tamam şimdi bakacaksın işte ben bir film upload ediyorum. Bu film işte sinemada oynayan film mi? Bakacak YouTube'un sistemiyle. Eyvallah, tamam da ben sana niye güveneyim ki? Belki ben de çocuğumun fotoğraflarını babaannesine gönderiyorum. O yüzden upload ediyorum. Hı. Niye senin sunucundan geçsin ki o fotoğraflar? Ya da işte firmamın 2020 yılı bilmem ne yatırım planını ortağıma upload ediyorum.
Tabii.
Niye senin sunucunda dursun geçsin ki bu? Ben de buna güvenmiyorum. Ben de sana güvenmiyorum kardeşim, sen bana güvenmediğin evet, gibi. Bu olabilecek bir şey değil. Avrupa Birliği'nde de akıl tutulması oluyor demek ki. İşte yani her yerde, demin Sefit'in tarihinde konuşmuştuk aynı şeyi.
Abi sıkıntı şu, bunu yapan insanların hayatında aslında internet bizdeki gibi olmadığı için anlamıyorlar. Bunu yapılabilir bir şey zannediyor çoğu. Yaşlılar zaten.
Ya işte
çoğu
yasa koyucular evet, genelde teknolojiden falan bir haber olduğu için yapalım olsun. Onların bir de kafalarını yiyen lobiler var, gruplar var. Hani bu bizim şimdi faiz lobisi gibi şeye benzedi ama bu firmaların, plak firmalarının, film firmalarının tabii, kendi tabii, oluşturdukları baskı grupları var.
Hem de nasıl.
Şöyle olsun, böyle olsun diye geçen teknoseyri geçmişten beri takip edenler sopa, pipa falan gibi konuları hatırlarlar.
Tabii ki.
Amerika'da benzer şeylerin Amerikan boyutları, Amerikan versiyonları. Şimdi de Avrupa'da bir akıl tutulması. Var olan her şey, yani ne upload ediyorsan kontrol edilecek. Hadi canım, o mümkün olabilen bir şey değil bu. Hmm. Her şeyi yaparsın, tamam, Facebook'u kafa kola alırsın, Google'ı kafa kola alırsın, onlara hani sizin sisteminize yüklenenleri kontrol edin. Zaten var öyle şeyler.
Evet.
Yaparsın. Ama yani nasıl şey yapacaksın? Ben burada bir forum kurdum. Kanarya Sevenler Forumu. Yazışıyoruz işte çipetpet falan şey. Altılı yedili bilmem ne. Ne ben de mi şey kuracağım? Filtre sistemi. O benim kurabileceğim, bir amatörün kurabileceği falan bir şey değil ki. Olmayacaktır ki bu.
Tabii.
ISP mi bu hizmeti sağlayacak? Ya olmayacak bir şey işte. Hı. Avrupa Birliği saçma sapan şeylerle oyalanıyor.
Aynı Avrupa Birliği bunu kaçırmışız. Şeye ban koymuş abi, Kaspersky'ye.
Kaspersky geçen hafta başladı bu. Kaspersky'ye bir kapıları kapıyorlar.
O da, onlar da ama Kaspersky de Avrupa'nın bazı sistemlerine dahilmiş. Bu işte virüslere karşı, ransomware'e karşı geliştirilen platformlarda işte No More Ransom Project'miş bir tanesi. Bir tanesi de Europol'muş. Onlara katkı sağlıyormuş. Biz de dedi onlardan çekiliyoruz o zaman demiş. Böyle restleşmişler.
Ya şimdi tabii şu enteresan. Ya çok bir firmanın adı da hep tartışmaların içinde olunca emin olamıyorsun kim haklı kim değil ya da hani iddialar ne kadar doğru. Kaspersky üzerinde çok fazla tartışılıyor.
Çok.
Bunun kurucusunun adını veren işte Kaspersky'nin kendisinden başlayarak yıllardır bir tartışma var. Ve çünkü bir türlü hani suçlamalar yapılıyor. Onların çok net bir yanıtları da yok.
Evet.
Şimdi böyle bir şey başladı. Atılım başladı işte Kaspersky'nin önünü kesme.
Evet.
Ya bir yandan şöyle bir şey var. Bizim TeknoSeyir'de sık sık dile getirdiğimiz bir şey. Güvenlik yazılımları çok kritik yazılımlar. Backup yazılımları çok kritik yazılımlar. Çünkü sistemdeki her şeye erişme izni veriyorsun. Güvenlik yazılımı dediğin ya da antivirüs diyelim daha basit haliyle, eski haliyle. Senin bilgisayarına girip senin bilgisayarındaki her dosyayı kontrol ediyor. Her çalıştırdığın şey önce onun bir süzgecinden geçiyor. Bütün diskini diyorsun ki virüsü tara. Bütün diskteki dosyaları bir önünden geçiriyor. Tek tek bir bakıyor neymiş bu diye. Bu müthiş bir güç. Bununla istediğin şeyi yaparsın.
Tabii canım.
Yedekleme yazılımı keza aynı. Diyorsun ki sistemin yedeğini al. Adam her dosyayı alıyor, yedekliyor. Bir yere kopyalıyor. Onun elinden geçiyor. Ya da geçmese bile hani bir şekilde indeksini görüyor falan. Bir yere yedekliyor. Yine büyük bir güç. Bu yetkiyi sen veriyorsun. Her şeyi yedekle. O yüzden tabii bu tartışmalar falan acaba bize açıklanan tarafı ne kadar, açıklanmayan tarafı ne kadar? Ne biliyorlar? Ya da Kaspersky onların bir çarkına çomak soktuğu için mi böyle oluyor? Bilemeyeceğiz.
Öyle.
Bilemeyeceğiz.
Ha bir şey yani %100 politik bir şey de olabilir. Hiç teknik
öyle,
olmayan.
Öyle, öyle.
Rusya ile ilgili. Şimdi bu haber ilginç. Bu hafta.
Bu haftanın magazin haberi ama çok büyük bir olay. Yani.
Evet, Intel'in başkanı.
İsimler büyük.
Brian Krzanich istifa etti.
Evet, istifa etti. Durup dururken pat diye böyle bir şey oldu.
Şimdi Intel'in resmi açıklaması var bununla evet. ilgili. Diyor ki bir Intel çalışanıyla olan ilişkisi nedeniyle.
Diyor. Evet, çünkü bizim firmada yasak diyor böyle şey.
Menajerlerin ilişki arkadaşlık kurması çalışanlarla. Etmek. Evet.
Şimdi bu ortaya çıktığı için mi istifa etti yoksa adam hani delikanlı olup ben işte
hayır.
evleneceğim, sevdiğime kavuşacağım diye deyip mi istifa etti bilmiyoruz. Diyor, çok da umurumuzda değil
deniyor
gerçekten.
Deniyor ki zaten bu konuyla ilgili bir yürütülen soruşturma varmış. Onun sonucu deniyor.
Şimdi bu büyüğümüzün daha önceden başka falsoları da var.
Vardı.
Şimdi bu Meltdown Spectre skandalı ortaya çıkmadan önce haberini alıp milyonlarca dolar değerinde hisse sattığı, hisseler düşmeden önce haberini alıp yüksek fiyatla kendi hisselerini sattığı falan iddiası vardı. O konu bir daha hiç konuşulmadı.
Evet. Acaba bu ondan mı kaynaklanıyor?
Yani bilmiyorum. İlginç bir durum. Tanımazdık kendisini. Yerine bakalım kim gelecek.
Evet,
Raja mı gelecek yoksa?
He, değil mi? Ne enteresan olur.
Vallahi güzel olur. Hani Intel'de bir adamımız olur içeride.
OpenBSD güvenlik gerekçesiyle hyperthreading kullanımını devre dışı bırakacakmış.
Evet.
Nasıl ya?
Şimdi OpenBSD FreeBSD'nin daha güvenlik öncelikli versiyonu. Az kullanılan bir işletim sistemi ama çok özel bir işletim sistemi. Hyperthreading'i komple devre dışı bırakıyorlar. Sırf hyperthreading değil, hani AMD'nin hyperthreading'inde onu ileride yapacağız, bir sonraki sürümde yapacağız diyorlar. Şimdi Intel'inkini kapatıyor çünkü işte diyor aynı keşi kullanıyor iki iş dizisi ya da bir de daha çok iş dizisi. Oradan işte bilgi çalma bu Meltdown Spectre'la ulaşılmaması gereken veriyi keşten çalmak mümkün oluyor diyor. Güvenlik şeyle kapamış. Biz diyor şeye de inanmıyoruz diyor. Performansın düşeceğine de ya da hani fark edilir şekilde düşeceğine de inanmıyoruz diyor. Ben çok şaşırmadım çünkü bu Linux tarafında ya da belki hani Linux demeyeyim hadi şimdi bir tartışma ortamı olmasın ama ben FreeBSD kullandım. Dark Hardware'ın sunucuları FreeBSD'di her zaman. FreeBSD tarafında yani bunlar Unix'in türevleri oluyor. Hyperthreading zaten orada bir belirsizdi. Yani şeyi bulamazsın. Bu hyperthreading işe yarıyor mu yaramıyor mu? Açalım mı kapayalım mı? Ararsın. 10 sene önce yazılmış hyperthreading ilk çıktığında Pentium işlemcide bilmem ne onun hakkında yazılmış yazılar çıkar. Mail gruplarında yazışmalar çıkar falan. Bir türlü net bir sonuca ulaşamazsın. Ama kapadığında da bir sorun olmaz. O yüzden hani OpenBSD'de kapamayı tercih etmiş. Tabii onlar performans falan değil. Güvenlik olarak düşünüyorlar. Herhalde çok bir şey etkilemeyecek ama bir yandan da hani artık hyperthreading Pentium düzeyi işlemcilerde bile var. Eskiden yeni Pentium'larda bile var. Bu kadar artık benimsenmiş bir teknolojinin kapatılması hani halimiz nedir onu düşündürüyor.
Ya. Evet. Turcoin girişimi vurgunla sonuçlandı. Şaşırmıyoruz artık.
Böyle bir coin çıkartıyormuş arkadaşlar. Yok değeri düşmeyecekmiş falan filan hep kazandıracakmış. tabii ki sadece bunu çıkartanlara kazandırmış. Yine iyi bir para toplamışlar, kaybolmuşlar ortadan. Bu ilk çıktığında zaten ben açıkçası bunu çıkaranların falan bir 20 yıllık kripto para deneyimi falan diye bir iddiaları var. Biz onlara biraz bıyık altından gülmüştük. Yani hatta açıkça yüksek sesle gülmek lazımdı aslında. 20 yıllık kripto para deneyimi ya, ne ya? Kimi evet. kandırıyorsun? 2 yıllık bile desen gülerim
yani
ben sana.
Yani neredeyse.
20 yıl ne? Ama işte sen gülüyorsun, başkaları gülmüyor, parasını yatırıyor. Evet. İşte bir darbe de onlar vurmuş.
Beni çok rahatsız eden bir ifade var. Sen ne diyeceksin bilmiyorum ama medya satın alma diye bir şey vardır. Bu hakikaten yasal terim olur. Yani bir şey.
Şimdi o şey demek, medyadan reklam alanı evet. falan satın almak
ben
demek.
Ben o ifadeden çok rahatsız oldum. Medyayı satın alıyorsun ya, orada o beni rahatsız ediyor. Şimdi bu böyle başlıyor abi bu işler. Bunlar medya satın alıyorlar, işte reklam satın alıyorlar. Gazeteler kendileri haber yapmış gibi bunların ağzından işte şöyle mükemmel olacak, böyle mükemmel
ya
olacak.
Ya o işte şey, şimdi normalde medya satın alma, reklam satın alma evet. demek. Tabii burada şey oluyor, şimdi ekonomi sayfalarında okuduğun şeylerin çok büyük bir kısmı haber değil.
Evet.
Parayla yaptırılan, parayla yaptırılan haberler. Öyle. Reklam demiş, parayla yaptırılan haber. Bunlar da işte evet kendileriyle röportaj yaptırıyorlar bilmem ne. Zaten bununla röportaj yapan adamın dünyadan haberi
hiç
yok.
Hiç sıfır.
Bu da sıkıyor işte 40 şey 20 yıllık kripto para deneyimimle şöyle 500 wattlık tesis kuracağım falan diye hepsi gazeteye çıkıyor.
Öyle.
İnsanlar da parayı basıyorlar. Sonra ama hep şey sorumlu oluyor. Hani bunlar suçlu, dolandırıcı. Tamam. Parayı yatıranlar işte gariban işte parasını kaptırdı falan. Aracı olanlar her zaman yırtıyor.
Yırtıyor.
Biraz da sen dediğin gibi o aracı olanları belki sorgulamak
tabii
lazım.
Tabii abi.
Niye bunu haber yaptın? O şeyi bizim güldüğümüz bu meseleleri sen niye hiç ya 20 yıllık kripto para deneyimi ne demek ya? Niye hiç bunu sormadın?
Evet.
Yani belki de bunu sorgulanması lazım.
Çok büyük pay oynuyor çünkü o reklamlar insanların iknasında.
Şimdi tamam reklamda şeye karışamazsın. Reklamda bu adamın parayla dergi gazetelere verdiği reklam var. Orada diyor 20 yıllık. Hatta o sonra ilerleyen insanoğlu yani biz o kadar sabredemiyorsun. O çünkü bir sayfa boyunca palavra. Bir yerde bırakıyorsun. Bırakmayıp sonuna kadar okursan o 20 yıllık deneyim sayfanın sonunda 30 yıllık deneyime çıkıyor. Şimdi o reklam ama reklamda şey yapamazsın. Yani reklamını adamın sansürleyemezsin ya da hani tabii, onu sorgulamaya gidin mi o iş olmaz. Acayip bambaşka fantastik bir boyuta gider.
Tabii, tabii.
Fakat işte bir de bunun haberini yapıyorsun.
Bu benim derdim o yani,
çakma röportajını bilmem ne
işte
yapıyorsun.
İşte onlar abi.
Vallahi ben yapmıyorum. Yapanlara sorulsun. Çünkü burada dediğim gibi mağdur, suçlu. Bir de aracı var ya. Aracıya da bir hesap sorulsun yani.
Öyle.
Ha benim muhabirim bir anlamıyordu. Anlayanını gönderseydin. Bir bilişim editörün var hepsinin var. Onlar gazeteci kabul ediliyor. Bizde çoluk çocuk deniyor. Hadi o zaman şey yapsaydı. Filanca firmanın gezisinde yiyip içtiğini yazacağına, fotoğrafını koyacağına o yapsaydı röportajı evet. o zaman. Ya da senin muhabirin röportaj yaparken o da deneyimli bilirkişi olarak yanında dursaydı. Hı hı. Ya işte. Kaptırmayın siz de paranızı kardeşim. Çalışmadan etmeden para kazanılmıyor. Her yerden şey, çiftlik bank çıkıyor, bir çocuğun biri çıkıyor, çuvalla parayı kapıyor götürüyor. Bir Turcoin çıkıyor götürüyor. Şeye de şaşıyorum. Ne kadar çok bu insanlarda para var. Herkes yok kefen param diyor, bilmem ne diyor. Yine trilyon para.
Abi ben ekstradan şuna şaşırıyorum. Bu paralar varsa bundan iş kurulur zaten. Normal iş kurarsın yani.
İşte kurmuş. İki tane dükkan tutmuş. Boş.
Bu ayrı. Hani ben para verenleri diyorum. Yani bu adamlar.
Ya bilmiyorum. Biz yanlış düşünüyoruz herhalde. Hani dışarıda çok fantastik bir dünya var. Evet. Biz ondan bir haberiz.
Kesin ondan.
Turcoin çıkıyor. Bilmem ne. Bir coin de çıkacak da çıkmadan iptal oldu
evet,
biliyorsun.
Evet.
Yok devlet izin vermedi dediler.
O paralarını ödüyordu galiba insanlar.
Bu coin olmasa geçmişte işte benim yaşım el veriyor kardeşim. Ben banker dönemini hatırlıyorum.
Evet.
Castelli. Ben onun reklamlarının televizyonda oynadığını falan hatırlıyorum. İlk anılarımdan şeyi. O zamandan beri birileri çıkıyor, tokatlıyor, gidiyor.
Aynen
hiçbir şey değişmiyor.
Hiçbir şey değişmiyor.
Castelli dediğin adam 1000 kere geri döndü ya.
Değil mi?
Tokatladı gitti. 3 sene 5 sene kayboluyor tokatlayan, sonra geri dönüyor. Yani öbürleri işte jetleri falan biliyoruz. İsmi lazım değil. Hepsi ortada. Hı-hı. Kaç kere tokatladın bilmem kaç kere. Hala var ve bugün yine abi, aynı adamlar çuvalla parayı toplayıp giderler. Şimdi bunlara eskiden işte şeydi, kar payı dağıtıyorum falan filandı. Şimdi coin çıktı. Hı-hı. Turcoin.
Demek ki
birazcık abi, vatan millet muhabbeti işte, Türk parası bilmem ne. Bir de şimdi şey çıkmış bana Twitter'dan falan, ne? Soruyor insanlar. Amerika doları bırakacakmış, US coin çıkartacakmış. Ya geçelim bunları bir yol. Birileri de acaba onunla mı çuvalları şu anda dolduruyor bilmiyorum. Doları bırakacakmış da US coin'de işlem yapacakmış. Öyle bir şey yok kardeşim. Öyle evet, bir dünya yok. Çalışıp kazanılıyor. Kimileri de bu şekilde dolandırıcılıkla kazanıyor. Ama arası yok.
Yok.
Arası yok.
Demek ki abi bu şeyler hala insanlara ulaşmıyor, bu hikayeler, bu uyarılar. Yani başka bir şey ya gelmiyor.
Bugün hala bin şey mail geliyor, Nijerya'dan size para göndereceğim bilmem ne diye işte. 1800 yılında bile geliyormuş. E-mail ile değil ama şeyle, normal mektupla geliyormuş. Ha, 2018'de hala geliyor. Demek ki var kardeşim.
Instagram'da IGTV dönemi başladı Levent abi.
Maalesef Instagram başladı TV. Evet. Dikine.
Dikine.
Bir de marifetmiş gibi onun altını çiziyorlar. Dikine kadrajlı. Dikine kadrajlı abi, diyor.
Yıllarca
varsa
uğraştık.
Ben yokum.
Dikine çekilmez diyor diye. Şimdi Instagram geldi. Artık biz yanlış kalacağız. Göreceksin yakın zamanda. Biz
vallahi buradan sesleniyorum için televizyon firmalarına. Dikine televizyonu çıkarın kardeşim.
Evet.
Niye bekliyorsunuz? İlk dikine televizyon.
Hı-hı. Maçlarda Sensible Soccer gibi yayınlansın. Yukarı doğru böyle aşağı.
Bütün sahayı sığdırırsın aslında. Öyle üstten görünüşte evet, oynasınlar. Langırt gibi bir şey olsun.
3-4 maçı aynı anda izleyebilirsin. Bak öyle dikine yaparsan sığar.
Yarı yarıya koyarsın. Hmm. Neyse bu nedir bu? Normalde story atmaktan falan farklı
farkı
bir şey.
Farkı şu abi. Şimdi story. Aslında bunu geçen haftalarda konuşmuştuk. Story'nin şeyi kısa. Story'lerde kısa kısa videolar evet, atıyordun. Burada şimdilik zaman sınırlamasını yanılmıyorsam 10 dakikaya çıkardılar. 10 dakika oldu. 1 saate kadar da uzayacak. Şu an 1 saati şeye verdiler. Daha ünlü kişilere vermişler. Ama
fakirlere az. Bu şimdi, ne ya? Ben burada koptum tamam. Defolsun gitsin Instagram TV.
Fark şu. Bir defa uygulamayı güncellemen gerekiyor. Yani hala görmeyenler varsa o yüzden görmüyordur. Yeni bir ikon geliyor. Orada güncelleme olduğu gözüküyor. Girersen orada görüyorsun. Kimler senin işte takip ettiğin kişilerin attığı videoları görüyorsun. Kendin de video atabiliyorsun ve benim hani deneyimlediğime göre videoların kalitesi de fena değil. Hani şu anda gayet güzel, hani kalite olarak söylüyorum. Görüntü kalitesi de çok yüksek.
Ben bunca yılda iki tanemine sana story koymaya abi, şey buldum. Yapacak şey buldum. Bir de şimdi diyorsun ki uzun metrajlı. Ne çekeceğim kardeşim ya? Sokakta kedi geçiyor, onu mu çekeyim?
İşte IGTV oldu. Adı da şey, kanal alıyorsun artık. Senin bir kanalın var. Oh. Aktive edersen yeni bir kanal oldu. Neye yarar bu abi? Şeye yarar. İşte Instagram fenomenlerine çok yarar. Çünkü onlar bir fotoğrafı zaten birkaç bin, 10 bin rakamlara pazarlayabiliyorlar firmalara. E şimdi düşünsene bir de şey sunabilecek adam.
Uzun metrajlı, uzun metrajlı yayın yapacak.
Bir reklam sunabilecek. Instagram'ın kendisi de yakında bunun arasında sağına soluna reklam sokuşturur diye tahmin ediyorum.
Tabii hayrına bu yapılacak bir şey değil.
Şu soru şu. YouTube'u mesela alt eder misin? Alt eder mi Instagram? Orayı kendine çeker mi? Zor. Yerleştiysen Instagram şeye, YouTube'a buraya gelmezsin ama yeni nesli bilmiyorum ne yapar.
Abicim şimdi ben YouTube'da ben bugün hangi cihazı sökecek olsam YouTube'a giriyorum bilmem ne işte disassembly aratıyorum Seagate Essential disassembly aha, diye. Evet. Orada aşır, adamın biri söküyor. Bakıyorum ben de söküyorum öyle. Instagram'da böyle bir şey var
yok
mı? Yok. Arattığın zaten kendini aratsan bulamıyorsun. Saçma sapan bir sistem var Instagram'ın. Gizlilik şey konusunda inanılmaz bir boşluk içinde. Yine Facebook'ta eskiden daha çoktu. İnce ayarlar vardır. Benim yaptığım like gözükmesin. Hmm. Ya da işte arkadaşım görsün başkası görmesin falan. Instagram'da hiçbir şey yok. Instagram aslında hani o kadar az özellik sunuyor ki insanlara. Aklı başında bir dünya olsa Instagram'ı kimse kullanmaz. Ama biz çılgın bir dünyayı hep birlikte yaşadığımız için kullanıyoruz hepimiz.
Evet, bu arada herkese açık bu. Hani şu anda
ama ünlülere uzun süre.
Ünlülere
süreli,
daha uzun süre.
Sen fakirsin. Neden şey ne paylaşacaksın zaten senin? Ne şeyin olabilir ki uzun? Yani, anca benim işte sokaktaki kediyi çektim dersin.
Bu şey açılır ya. Bu Bence o zaman komple kalkacaktır yakında.
Ya bırak geçelim ya Instagram TV'ne ya.
Story'den ekran görüntüsü alınınca uyarı veriyormuş. Ben onu bilmiyordum Instagram'da olduğunu.
Bilmiyorum. Ben biliyordum. Onu bir de şey çıkarttılar. Şimdi story'yi açıyorsun. Uçak moduna alıyorsun. Öyle ekran görüntüsü alıyorsun. O zaman gitmiyor. Onu anında çözdüler. Şimdi bu saçma sapan şey
kalkmış.
Kalktı.
Kaldırmışlar.
Hayır, giden uyarı ne olacak? Zaten adam almış ekran görüntüsünü yani. Olan
silme
olmuş.
Diyeceksin. O da ne? Sildim diyecek.
Evet. Şey gibi aynı Facebook demiş ya.
Evet.
Cambridge firmasına sil demiş. Onlar da sildik demişler.
Tabii tabii.
O hesap. Instagram Murat öyle saçma sapan bir şey ki. Yani kullanıyor muyum? Kullanıyorum. Kardeşim yanlışlıkla like yaptığın başka hangi platform var Instagram kadar?
Evet. Doğru.
Fotoğrafa bakayım bilmem ne diyorsun, kalp çıkıyor bir tane. Allah kahretsin. Sonra onu geri almaya çalış falan.
Doğru. Android mesajlar uygulaması abi. Web'ten kullanılabilir hale geldi. WhatsApp'ın aynısı oldu diyebilirsin.
Eminim ki biz çok problemi çözecektir.
Evet. Google Maps ve Uber'in işbirliği sona ermiş. Onların işbirliği vardı. Hatta onda haber yapmıştık.
Google Maps'ten direkt Uber çağırabiliyordun. Türkiye'de değil herhalde de.
Değildir.
Dünyada herhalde. Ona son vermişler. Zaten bu Google'la Uber mahkemelik gırtlak gırtlağı değil mi? O birisi eleman bilgilerimizi çaldı falan kavgasında.
Evet, evet, doğru.
Orada da öbür tarafta da işbirliği yapıyorlar. İşte bu şeyi sorgulatıyor insanlara. Bu mahkemeler falan ne kadar gerçek, ne kadar göster, hepsi danışıklı dövüş mü? Bilmiyorum abi, birileri fark etti mi nedir, o yüzden bu işbirliğine son vermişler.
Bir haber daha Google'dan. Podcast uygulaması Android için yayınlandı.
Daha biz önce, var mıyız?
Tabii, yani tabii demeyeyim de şey ekleniyoruzdur diye tahmin ediyorum. Ben kullanmıyorum çünkü. Fakat şöyle daha önce bu vardı ya bir... Ha bak evet 2012'de bir... Zaten Android'in bir podcast şeyi varmış, uygulaması. Ama
ya tabii şöyle, Android'in marketinde bir sürü podcast var canım, tabii ama indirme, dinleme uygulaması var. Şeyi, bu Google'ın kendi
2012'de öldürmüş.
Yakında telefonlara yüklü gelir.
Evet. Hayır, niye çıktın, niye tekrar giriyorsun? Bir değer mi artışı gördüler podcast'te? Yaygınlık mı arttı, ne oldu? Herhalde öyle olmuştur.
Bizim yüzümüzden zaten podcast'te bir değer artışı oldu.
Tabii.
Onu kabul etmek lazım.
Şey hatırlıyor musun? İlk iTunes Türkiye'ye açıldığında podcast'te bir numaraydık biz.
Ya yıllarca bir numara kaldı canım. Sonra biz kendi ayağımıza sıktığımız için.
Kendi ayağımıza sıkmadık canım. Şey HTTPS meselesi mahvetti bizi. Microsoft yapay zeka yatırımlarına yeni satın alımlarla devam ediyor.
Bonsai diye firma almışlar. Öğrenme, makinelerin öğrenmesi konusunda uzman firmaymış. Satın almışlar. Türkiye'de biraz isim seçimi olarak zor. Hani bir başarı elde etmesi zor bir firma. Ama bu kendi işinde uzman değerli bir firmaymış. Google'a, pardon, Microsoft'a katılmış. Şimdi makine öğrenmesi... önemli bir şey çünkü bir yerde şunu fark ettiler. Bilgisayara kedinin ne olduğunu anlatmak yerine 10 milyon tane kedi fotoğrafı gösteriyorsun. Oradan sonra bilgisayar kedi nedir anlıyor. Hmm. En basitinden işte makine öğrenmesi bu. Kavşaktaki trafik akışını sen matematik olarak anlatmaya çalışacağına o kavşağa diyorsun baksın bilgisayar 365 gün video kaydını izlesin diyorsun. İzliyor. Şeyi kendi buluyor. Ha, perşembe günleri tıkanıklık oluyor bilmem ne. O verileri kendi oluşturuyor artık. Kendi öğreniyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü her şeyi öbür türlü tek tek anlatman bilgisayara öğretmen zor.
Evet.
Çok fazla Google falan sayesinde elinde veri var işte. Kedi fotoğrafı. Trilyon tane kedi fotoğrafı var. Veriyorsun bilgisayara, inceliyor, öğreniyor.
Evet. Buradaki şu mesela adam bilgisayara öğrettiğin, gösterdiğin örnek kötü bir örnekse mesela o yarın öbür gün onun kötü bir örnek olduğunu anlar mı acaba? Ya bu böyle olmaz, olmamalı der mi?
Tabii iyinin kötünün ne olduğunu sen şey yapıyorsun, belirliyorsun. O yüzden o sana kalmış, orada sensin.
Değil mi?
değerlerini belirleyen sensin.
Yani her öğrenme de doğru öğrenme olarak düşünülemez.
Öyle. Yani şu anda neyse ki hani kediyi öğretme, arabayı öğretme derdindeyiz, evet, noktasındayız. İleride yani iyilik, kötülük falan o noktalara geldiğinde zaten başka bir dünyada, fantastik bir dünyada olacaksın. Biz göremeyiz, boşver. Biz seçimin sonucunu göreceğiz mi onu bilmiyoruz da.
Evet. YouTube müzik ve premium hizmeti 17 ülkede başladı. Türkiye aralarında gözükmüyor. Ama yakında gelecek diye tahmin ediyorum. Çünkü bazı şeyler gözükmeye başladı panelde.
Yalnız bak, bu YouTube müzik çıktığı için YouTube saçma sapan uygulamalara başladı. Mesela şey yap. 20 tane 30 tane müzikten bir playlist yap kendine. Yapmış ol ya da eskiden. Her şeyi sırf seni bozmak için keyfini, her şarkının arasına şimdi reklam koyuyor. Ya da reklam koymasa bile yani bir dıptıs bir şey koyuyor. Bir jenerik müziği gibi bir saniyelik, iki saniyelik bir efekt koyuyor. Bir şey koyuyor. Ki hani öyle dinleyemeyesin arka planda. Spotify gibi ben dinleyemeyesin. Ben dene görürsün. Eğer yaptığın müzikten oluşan playlist varsa dene. Her şarkının önüne öyle bir iki saniyelik cıv diye bir şey koymuş. Ki işte seni rahatsız etsin. Çünkü bu hizmete abone olursan fark o zaten. Sonuçta zaten dinlersin YouTube'dan müzikleri.
Doğru.
Bu YouTube müziğe abone olursan ne olacak? İşte Spotify gibi dinleyeceksin. Diğer taraftan şunu ben merak ediyorum. Şimdi ben YouTube'da herhalde her şeyden çok, uçak videolarından çok, müzikten playlist, bir iki tane playlistim var öyle. O playlistlerdeki şarkılar hep gider.
Evet.
Çünkü ya plak firması,
doğru,
itiraz eder, ya müzisyen itiraz eder, ya oradaki filan alakasız görüntüdeki birisi itiraz eder. Onlar hep eksilir.
Doğru.
Ya şey, yükleyen adam sıkılır,
tabii.
Account'unu kapatır. O playlistlerdeki şarkılar hep eksilir. Hep girdiğinde YouTube'da uyarı verir, işte filanca şarkı gitti, şu gitti, bu gitti diye. Peki bu YouTube müziğe üye olsam ne olacak? Ne olacak? Merak ediyorum.
Evet. YouTube o telif haklarını ödeyecek herhalde arka planında.
Herhalde. Ya da şeyle çalışacak. Dünya üzerinde zaten işte belli başlı, evet, müzik firmaları var. Hani mesela bir Vevo kanalı vardır YouTube'da. Bütün pop müziği falan orada bulursun. Resmi olarak.
Resmi
yasal olarak.
Doğru.
Onlarla çalışacak falan herhalde. Bilemiyorum yani, bu çok bir para verilecek bir şey mi?
Bir yandan da bu YouTube'daki videolardan MP3 elde eden sitelerin peşindeler. Şimdi onları kapatıyorlar.
Evet. O eskiden beri onlar için bir sorun. Yani şöyle söyleyeyim. Spotify falan kullanıyorsan zaten bir kullanıcı bazı müzik dinleyen bir dinleyici olarak bakmaya çalışıyorum. Spotify falan kullanıyorsan yani YouTube'dan niye müzik dinleyeyim ki ya? Müzik servisinden dinlerim.
Niye dinleyeriz?
Şöyle dinleyebilirsin. Biz kaseti koyup işte Walkman'de bilmem ne yok ya da teybin sesini kısarak odada böyle dinleyemiş nesiniz.
Doğru.
Bizden sonraki nesil için, şimdi ben bir iki kez anlatmıştım mesela, benim çocuklar için klipsiz müziğin bir anlamı yok.
Değil mi?
Öyle bir şey yok. Benim çocuklar müzik radyodan bir şeyden müzik çaldığın zaman televizyonun önüne geçip bekliyorlar. Kapalıysa bile görüntünün gelmesini bekliyorlar. Çünkü onlar için müzik o görüntüsüyle falan olan bir şey. Yani hiçbir öbür türlüsünü bilmedi çünkü, görmedi.
Doğru.
Benzer şekilde hani benimkiler 5 yaşında. Bugün otobüste, trende şeyi görüyorum. Adam klipleri izliyor. Yani biz Walkman nesliyiz. Biz öyle eller, tabii, cepte takılırız kulaklıkla.
Aynen öyle.
O klipleri izliyor. Müziği öyle tüketiyor. Demek ki o adamlar böyle bir ihtiyacı yararlanacaklar.
Çok uzağa da gitmeye gerek yok. Biz bile podcast'i videoya çevirdik işte bu yüzden.
Evet. Yani demek ki
görecek bir şey
işte
yok normalde.
O nesil için de YouTube müzik lazım. Onlar demek ki Spotify'a bakıyorlar. Diyorlar ki ne lan bu görüntü nereden gelecek? Şey yok. Bir tek kapağı var albümün.
Bir ara şey söyleyeyim sana. Abi şarkıların remixleri var çok fazla. Ama o remixler yasal ya, adamın bir DJ'in biri yapıyor mesela. O remix kendisinden evet daha çok meşhur oluyor.
Ya şey, klipler var. Adamın biri topladığı görüntülerden klip yapmış. Heh. Diyorsun ki ya, hatta bazıları uydurma şeyler de, bilgisayar oyunu görüntülerinden falan izliyorsun. Diyorsun ki ya bir gariplik var. video kliplerin hepsi zaten gariplik benim gözümde de. Hani bir gariplik var diyorsun. Bu görüntüler hani çok alakasız. Ve şey diyorsun ya, bu diyorsun çizgi film ya, ben bunu seyretmiştim diyorsun. Adam kendi yapmış. Kimisi diyor ben yaptım, kimisi de yolluyor. Şey doğru. Bu diye. Bu da bir bilgi kirliliği.
Şunun için söylüyorum. İşte o remix yapan DJ'ler falan yasal olarak onları hiçbir yerde satamadıkları için sonuçta ne Spotify'da bulabiliyorsun ne orada. O yüzden bu ilginç şeyler hep YouTube'dan çıkıyor mesela.
O remixlerin ne kadar bir yasal şeyi var acaba?
Aslında şey izinli olması gerekiyor. Yani o
yani
eser sahibi kaldırtabiliyor onları.
Anladım. Tabii şey, çok dokunmazlar çünkü o eseri de hani duyurmuş oluyor.
Şey evet, inisiyatif oluyor. Eser sahibine. Şey bile izne tabi. Ben onu öğrenmiştim işte bu sertifika alırken. Yani aldın gitarı, çalıyorsun adamın şarkısını keyif için. Yok, yayınlayamazsın izinsiz. Ya da adam sana engel olabilir, eser sahibi.
Ya öyle. Bir de şunu ayırt etmek gerekiyor Murat. Tam bu konuyla alakalı değil de geçenlerde internette tartışmasını gördüm. İşte klasik müzik ya da marşlar, hatta işte mehter falan işte filanca telif hakkı nasıl olur? İşte 1000 yıllık şeyin. Ya orada şu var. Performansın şeyi var. Hani şimdi ben burada çıkıyorum mehter marşını kendim çalıyorsam 1000 yıllık hani uyduruyorum şimdi. Hı-hı. Mehter marşının ben onun hakkına sahip değilim ama o benim yaptığım şovu da o da benim şovum. Onun telifi bende. Hı-hı. Şimdi klasik müziğin bir sürü şeyi aslında yüzlerce yıllık ve şeyden çıkmış durumda. Doğru. Telif hakkı kapsamından çıkmış durumda. Doğru. Ama o orkestra oturuyor onu çalıyor 100 tabii. Kişi. Onun tabii, o, tabii. O şovun o gösterinin telif hakkı var.
Doğru. Aynen öyle.
Ya çok karışık işler.
Evet, geçen de bir izleyici samimi bir şekilde şeyi sordu abi. Yani biz işte YouTube'dan sizi izliyoruz, ediyoruz da hani size faydalı olan izleme nedir ya da size farkında olmadan zarar veriyor olabilir miyiz diye hani bir takım davranışlarla kafaya takmaya gerek yok. Zaten YouTube'daki bizim kazançlarımız hani çok suyunun suyu olduğu için hani keyfinizi bozmayın. Nasıl rahat ediyorsanız öyle şey yapın. Bizim tek derdimiz download edilip yeniden upload edilmesi. Evet, başka evet. Bir şeyimiz
ya
yok.
İzleyip download edip izle.
İzle tabii.
Onda da bir sorun
onda
yok.
Da sorun
nasıl
yok.
İzliyorsan izle. Tamamını izle. İzleme, kapat sıkıldığın yerde.
Tabii hiç olan değil.
Dislike'a bas. Onu yapma tabii. Lütfen. Ya da hani laf olsun diye yapma. Onda bir sorun yok. Evet, senin dediğin gibi bizim için en büyük sorun çalınması. Çalınması başka yerde. Hatta biz neler gördük? Bizim videomuzdan ya. Bizi kesen adam gördük falan. Ses var, görüntü yok. İşte adam da değil, koskoca kurum.
Tabii
aslında.
Koskoca kurum.
İşte neler gördük? Biz değil, kimseye yapmayın. Zaten tabii. Şey de var, hani bizim orada hakkımız da fazla. Hani biz sizin kanalınızı kapattırıyoruz o durumda.
Evet.
Olmasın. Çünkü olmasın. Komple kapanıyor. Hani onun yanında 10 tane de benim çektiğim kedi videosu var. Hiç YouTube gözünün yaşına bakmıyor, kanalı kapatıyor.
Doğru.
Kimseye onu yapmayın. Biz bahane. Hı hı. Hiçbir yerde onu yapmayın. Hiçbir yerde onu kullanmayın öyle bir şey.
Oyun bağımlılığı WHO'nun hastalıklar listesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün ama hala tartışma konusu.
Tabii başka. Çünkü bir uzman bunu önermiş. Kabul ettirmiş. Ama başka bir sürü uzman da olmaz böyle iş diyor. Hı hı. Tam şey değil diyor. Hani kapsamı belirli değil.
Evet.
Çok geniş şekilde tanımlanmış
yani
diyorlar.
Yani bir çocuk günde 5 saat oyun oynuyorsa ona hemen akıl hastası ya da işte bir rahatsızlığı var muamelesi yapılamaz evet. Diyorlar.
Ya bu çok acı bir şey. Bunlar çünkü ben çok iyi biliyorum. Bu bilgisayar oyunlarını seven, oynayan, oyalanan, belki de o oyunlarla ciddi anlamda, profesyonel anlamda ilgilenen herkese bu haberler başına bela olacaktır. Ben hep anlatıyorum. Ben çocuktum. Gazetede böyle haberler çıkıyor. Bilgisayar oyunları çocukları psikopat yapıyor diye haber çıkmıştı da ben gazeteyi çöpe atmıştım ya. Bizimkiler görmesin diye. Çünkü yani ne, sen de seviyorsun. Oynadığın ne? Psikopat yapıyor. Pac-Man oynuyorsun. Ghosts and Goblins oynuyorsun. Ne, Impossible Mission oynuyorsun. Oynadığın şeyler zaten bugün insanların yüzüne bakmayacağı şeyler. Karikatür gibi şeyler. Bilgisayar oyunları çocukları psikopat yapıyor. Nasıl psikopat yapacak? Pac-Man de neyi ne yani bu... Mavi şey çizgili siyah labirent arka plan bile yok. Yuvarlak şey hayaletleri yiyor. Ya da hayaletler onu yiyor. Bununla nasıl psikopat olacak? Ama bak işte 30 sene önce de bu haberler çıkıyordu. Sene 2018 aynı. Yok bağımlılık, yok hastalık. Kardeşim yani.
Şey belki hani geçmişte olmayan şu girdi hayatımıza. O oyunu kazanmak için çılgın paralar harcamaya girdim mobil tamam. tarafta.
Ya olayın online tarafı var. Bizim zamanımızda her şey çok daha masumdu. Tek başına işte Commodore 64'le oynuyordun. Evet. Atari 2600'le oynuyordun. Şimdi başka insanlarla oynuyorsun. O insanlarla bir etkileşimin var. Oyunu oynuyorsun. Onun dışında da yani adamla konuşabiliyorsun tabii, da tabii. falan. Tamam bu eskisi kadar basit değil hiçbir
şey. Bir kumar boyutu eklendi.
Öyle. Loot box, bilmem ne, sandık açtım, içinden şu çıktı. Eskisi kadar basit değil meseleler.
Değil.
Ama işte bir şeyi de hastalık, yok akıl hastalığı falan diye nitelemek de bu kadar kolay değil.
Aynen öyle.
Şimdi burada dediğim gibi WHO'nun bir şeyi varmış. WHO, Dünya Sağlık Örgütü. Hastalık tanımları kitabı diyelim hani varmış. Her şeyin işte burnu akıyorsa nezledir falan. Öksürüyorsa üşütmüştür falan gibi artık onun daha detaylısı. Oraya eklemişler. Oyun çok oynuyorsa şeydir. Delidir. Evet. Oyunlardan delirmiş. De işte kimi öbür linkte de görüyorsun bir sürü uzman da öyle şey olmaz diyor. Böyle bu kadar geniş tanımlarla.
Hayır. Zaman şöyle bir intikam aldı. İşte senin ailen senin çıldırdığını, delirdiğini düşünüyordu. Üzülüyordu senin için. İşte çok vakit geçiriyor falan. Sonra bu Facebook'tan aileler de oyunlarla tanıştı. Ve onlar da fark ettiler. Kendileri kaptırınca saatlerin geçtiğini.
Ya o iyi bir şey. Ben her zaman Farmville'in yaygınlaşmasından çok memnundum. Çünkü babaanneler, nineler o sayede bu oyunların oynandığını, nasıl ya. Bir sardığını. Yani çünkü şeyi görüyorsun. İşte 70 yaşında teyze saat kuruyor şeyde. Farmville falan da değil ya neydi çete savaşları mı bilmem ne mafya savaşları mı ne oyununda. Hani onlarda öyle saatli şeyler olurdu ya o game falan bir şeyler vardı. Onda saldırı mı ne komşu çete yemine saldırmak için 70 yaşında teyze saat kuruyor. Şimdi bu iyi bir şey çünkü o sayede şeyi görecek işte hani o da torununun niye işte bu oyuna para verdin de eskisi kadar kolay demeyecek belki. Ama bir yandan da çok geç. Bilmiyorum evet. olan bize oldu.
Aynen.
Bize olan bize oldu. Biz hep azar işittik. Acısını çektik. Bizden sonrakiler, bizim çocuklar rahat. Çünkü şey değil. Hani ben babama şeyi asla anlatamam. Anlatamazdım. Hani bir bilgisayar oyunu aldım. 100 lira verdim. Hani onun normal olarak beyninde öyle bir şey yoktu. Öyle bir parça, öyle bir devre. Onu hiçbir zaman
tabii.
kabul edecek, hani buna da bu para verilebilir. Yoktu çünkü. Hani
doğru.
Yaratılıştan yok. Hani oluşmadan ötürü, kültürden, şeyden yok. Şimdi hani ne, benim çocuğum bana filanca oyuna 100 lira verdiğimi anlatmakta zorlanmayacak.
Evet.
Ha belki o da şeyde zorlanacak. Oyuna değil de işte oyundaki karakterin sırtındaki monta 100 lira verdiğim dediği zaman ben çıldıracağım. O da orada zorlanacak.
Ben sana PUBG'yi anlatmakta zorlanıyorum bugün.
E işte tamam ben çünkü oyundaki şimdi arkadaş geliyor bana diyor ki PUBG'de mont şey şöyle PUBG'de mont hediye ettiler bana diyor. Ben iyi hani mont. Ben şey düşünüyorum ilk önce bunu söylediği zaman adam hani üzerine hani firması baskılı logolu mont yolladı. Ha iyi giyersin işte havalar soğuyunca falan ne güzel. Meğer o oyundaki montmuş. Evet. Fiyatı da 2000 lira mıymış neymiş yani gidip şuradan mağazadan istediğin montu alabilirsin
evet.
onun parasıyla. İşte burada benim devreler yanıyor bizden geçmiş artık. Ben bunu kavrayamıyorum işte benim çocuğum bana bunu anlatamayacak.
Hmm.
Benden biz kasette aldığımız Commodore 64 oyununu ailemizden saklıyorduk. Kızarlar diye. İşte çocuk da benden tabii. o montu karakterin sırtındaki montu saklayacak kızarım diye.
Senin benim yani küçüklüğümüzde analar babalar çocuklarını alıp futbolcu olsun diye götürürlerdi sağa sola. Şimdi e-sporcu olsun diye internet kafelere Twitch bırakan aile olsun. Var. Tabii yayıncılık da ayrı bir şey.
Vallahi internet kafeye çocuğu bırakan aile herhalde bir daha da gelip almıyordur tahmin ediyorum.
Gözümle gördüğüm için çok net söylüyorum yani.
Normal Murat. Çağın değişmesi normal. Hı-hı. Ha, neyin iyi neyin kötü olduğu biraz önce yapay zekada konuştuğumuz gibi bilinebilecek, kolayca tanımlanacak bir şey değil. Ama hani böyle bir değişim olması normal. Hayır, tabii, daha normal. Da çılgın şeyler
neler
olacak.
Neler olacak tabii. Öyle.
Ben öldükten sonra olsun da uğraşmayayım.
Yalnız bak bir şey tutmadı. Geçmişte biz filmler izlerdik. Herkesin işte başında sanal gerçeklik gözlükleri falan. Öyle bir hayat kapsülün içindeler aslında falan. Sanal gerçeklik gözlükleri hayatımıza girdi ama hiçbir şekilde o şey olmadı yani. O çizilen...
Abi, o şey değil ki Murat, hani nasıl öyle yaşayacaksın abiciğim? Bir çıkıp ekmek almak gerekiyor yani sonuçta. Gerçek bir hayat var.
Oyun
tuvalete
demişken,
gitmen gerekiyor.
Evet. Oyun dünyasına geçeyim ufaktan.
Al yine PUBG.
PUBG. 400 milyon oyuncuya ulaştı.
Bravo. Dün müthiş bir sayı.
Sildim vallahi. Çok
ben hiç oynadım. Ben Xbox'ta geliyor. Hani Xbox'a geldi diye merak edip kurmuştum. Denediğimde bir şey yapamadım. Çıplak. Şeyden atlıyorsun. Paraşütle çıplak atlıyorsun. Orada dolaşıyorsun. İşte bir şeyler. Ha bir abi. Şey buluyorsun ama yok ya. O kadar zamanım yok. Ben şey bir şey istiyorum. Hani real bir mücadele.
Tamam bak
tamam,
oyun.
A takımı, mavi takım, kırmızı takım. Kapıştın. Biri kazandı, biri kaybetti. Ben basit şeylerin adamıyım.
Oyun seni fakirlikte eşitliyor. Aşağı atıyor. Sen sonra emeğinle işte donatıyorsun kendini. Güzel değil mi?
Tava buluyorsun.
Kimine ya, tava, kimine AK-47.
E tamam da bu şans ama. Bu şey değil ki. Çok çalıştım da AK-47 benim oldu değil ki. Şansıma, bala önüme çıktığı için benim oldu. Herkesi vurdum. E tamam hani gerçek hayata bu daha yakın diyebilirsin. Ben oynamamayı tercih ediyorum. İyi olabilir. Oynayanlara iyi eğlenceler. Zaten beceremem, oynasam hemen vurulduğun zaman ne oluyorsun, bekliyor musun?
Bitti. Yok, çıkıyorsun bir daha başka oyuna giriyorsun.
İyiymiş.
Ya istersen izlersin, o ayrı konu.
Bir de Fortnite var.
Fortnite bence PUBG'yi gölgede bırakmış durumda. Ben de onu hiç oynamadım daha doğrusu.
LOL ne oldu LOL?
Ya ben pek görmüyorum, çok konuşuldu.
Kimse bunlar, konuşmuyor, herkes bunları konuşuyor
herkes
artık.
Herkes bunları konuşuyor şu anda. Hani silindi gitti, yok oldu diyecek halim yok da hani gündem olarak düştü birazcık geriye.
Ben God of War'u bitirdim. Benim realitem o. Ne güzel, tek kişilik. He. Oynuyorsun. Becerdim, beceremedim. Beceremediysem kendi suçum.
Bir de ailemde kral sensin orada.
Tabii sopayla vuruyorum her şeyi, herkese. Beceremediysem kendi suçum. Sandıktan bilmem ne çıkmadığı için değil. Takım arkadaşım hata yaptığı için değil. Kendim zamanlamadım, iyi vuramadım, öldüm. Hmm. Ben böyle oyun dediğin birebir olmalı bence. Takım oyunu, akım oyunu sevmiyorum ben.
Derken Steam yaz indirimleri başladı.
Evet ve çok. Hani daha bugün ilk gün bayağı bir, ya 5 liraya, 5 liranın altına bu kurlara rağmen 5 liranın altına çok oyun var. Biz bugün çok baktık. Oynayacak zamanınız varsa mutlaka bir şeyler kendinize ucuza bir şeyler bulursunuz. Ama alıp da yığmayın tabii.
Abi ben özellikle şeye baktım, senin dediğin doğru. 3A tarzındaki oyunlardaki indirimlere baktım. Çok %50 indirimler falan var ama fiyatlar o kadar yüksekte ki indirilmiş hali bile çok fazla.
İndirimli hali bile öyle hani büyük oyunların indirimli hali bile 70 liralarda falan geziyor. Artık kolay değil ama indirimsiz hali de 200-300 lira.
Evet. Vallahi şey,
30 liradan 3 liraya inen oyun var. Ben öyle şeylerin peşindeyim.
Geçen konuşuyorduk Vahşi Batı oyunu az diye. Call of Juarez'de indirim var. 8 liraya düşmüş.
Hangisi? Gunslinger harika oyundur.
İlkinde. Gunslinger'a bakmadım dur.
Onun bir tane, iki tane daha önce oyunu olması lazım. Biri Bonded by Blood mıydı?
Ha,
İki
evet.
tane oyunu var. Bir tane de 1950'lerde falan geçeni var.
Bound in Blood, doğru söylüyorsun. O da 8.74.
Güzel oyundur. Öyle teknoloji olarak da DirectX 10 falandı biliyorum. Biz ya. Benchmark'ta da kullanıyorduk. Gunslinger.
Gunslinger süper oyun. O da
güzel bir hakkı yenmiş bir oyundur. Güzel bir oyundur.
61 TL'ymiş, 40'a düşmüş. Bence 40 yine fazla.
Biraz eski
göre.
Oyun ya.
Çünkü 2013 tarihli
evet,
bir oyun.
Evet, biraz eski oyun. 40 lira.
Ama hani çok eğlendirir. Ya 40'ın hakkını verir ya bu oyun. Bence.
Ya tarih öncesi değil. Evet. Ama 40'tan daha az olsaydı daha güzel olurdu.
Evet. Bakalım.
Şimdi Red Dead Redemption 2 çıkacak.
Evet, onun fiyatında bir düşme haberi geldi erken erişim için.
Daha çıkmadan. Evet. İndirim mi var?
Evet, çünkü 360'lardaydı. Şimdi kaça düştü ya? 200 küsüre düştü.
Valla Murat, oyuna 200... Ben hiçbir oyuna 200 lira vermedim bugüne kadar. Verir miyim?
Ben de vermedim galiba.
Yani belki hani bir çok 200 liralık eğlendirecek bir şeye veririm ama çok zor ya. Çok zor. Biraz bekle, indirime girsin. Çok hayati, zaruri bir şey değil çünkü sonuçta. Bir bekle, biraz iniyor, indirime giriyor.
Hele single player ise hiç gerek yok.
Evet.
Hiç gerek yok. Hani şeyde bir dezavantaj oluyor mu söylemek lazım. Multiplayer oyununa 6 ay sonra girersen herkes öğrenmiş oluyor oyunu. İşte unlock manlock varsa açmış oluyor. Sen acemisin. Eziliyorsun.
Benim için bir şey değişmez ben. Önüme çıkanlara vururum.
Sen de durmak yok.
O şekilde ne duracağım ya, oyunu durmak için şey mi, beklemek için oyun mu alırım? Hareketin içinde olacaksın.
Tabii.
Vuruldun. Bu normal. Yarım saat bekle de birisi gelecek de vuracağım. Ya kardeşim, yarım saat geçti, bir kişi vurdun.
Tabii.
Ben yarım saatte 500 kişiyi vurmak istiyorum.
Fast Start özelliğiyle Xbox One oyunları daha çabuk yüklenecek. Neymiş bu?
Ya şimdi yıllardır şöyle bir derdi var oyun sektörünün. Oyunları internetten çekmesi uzun sürüyor. Hatta CD'den bile, bugün güncel konsollarda PlayStation 4'te, Xbox One'da Blu-ray'den oyun install ediliyor 50 GB. Acayip uzun sürüyor. Hele internetten çekiyorsun, işte günle 60 GB'lık bilmem ne oyunu çekmek gün sürüyor bizim bağlantı hızlarımızla.
Doğru.
Bir de şöyle bir durum var. Belki işte hiçbir zaman ilk bölümü geçemiyorsun. 60 GB'ın aslında 5 GB'ını kullanmadım bile.
Evet.
Bunu eskiden beri firmalar bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bugün şimdi PlayStation'da da Xbox'ta da şey var zaten.
Bir yerden sonra başlıyorsun oynamaya.
İşte 40 GB'ın 10 GB'ı falan oyununa göre değişiyor. Yüklendi mi oynatırım diyor seni. Microsoft şeye karar vermiş. Ya bu oyun geliştiricileri bu sistemi işte biraz ilk gerekli kısmı yüklendiğinde oynatsın sistemini bir türlü beceremiyorlar. Belli ki hani Microsoft hani sizin yapacağınız işin demiş. Ben diyor şey, kendim artık, benim diyor yapay zekam hangi dosyaların ilk gerektiğine diyor ben kendim karar vereceğim. Müşteri onu download etsin. Önce onları download edecek.
Güzelmiş.
Geliştiriciden bağımsız olarak ben diyor ayarlayacağım o sistemi. İlk hani oyuna senin başlaman için gerekli ilk dosyaları önce download edeceğim. Sen başlayacaksın. O arada işte 30. level'ı da sonradan yüklerim diyor. Sen nasıl olsa 1. level'dan başlayacaksın. Bakalım oraya gelebilecek misin? Tamam, bu yıllardır dediğim gibi istenen bir şey. Bir türlü tam olmamıştı. İşte Microsoft o teknolojiyi biraz ilerletmeye karar vermiş.
Ya Microsoft böyle güzel işler yapıyor da şu oyun mağazasına da daha sağlam bir el atsa da, yedeklemesiydi, indirmesiydi, biraz i̇şte daha
Windows'da.
Güzel olsa. Windows tarafından bahsediyorum.
O da şöyle, o mağaza senin 100 küsür gigabyte bugün tutan Gears of War 4'ü indirmen için yapılmış bir şey değil.
Evet.
Senin Windows'a işte bilmem ne filanca aplikasyon, tweet gelince civciv ötsün aplikasyonu bilmem ne, bunları indirmen için yapılmış bir mağaza. Sen buna oyunları ekledin. O oyunlarda ilk başta işte Asphalt falan gibi 1 gigabyte'lık oyunlardı, 500 kilobyte'lık oyunlardı. Sonra Forza Horizon geldi, Gears of War geldi, 100 GB'lara çıktı kapasiteler. Olmuyor tabii ki. Baştan düşünülmesi lazım.
Öyle, öyle maalesef.
1 MB'lık uygulamalar için yapılmış mı? O da tabii ki yedekleme bilmem ne. 1 MB'ı neyini yedekleyeceğim?
Tabii.
Bir daha indirirsin.
Evet, tabii.
Ama şimdi durum değişti.
Değişti.
O özelliklere ihtiyaç duyuluyor. Artık bilmiyorum. Şu da var. Senin sıkıntıların, senin taleplerinle dünyadaki insanların talepleri örtüşmüyor her zaman.
Tabii.
Şimdi bizde şey diye bir talebimiz var bizim. Bu bütün indirmeyle ilgili her şeyde istiyorum ki zamanlama, programlama olsun. Gece 2'den sonra indirsin.
Evet.
Bunu gidip Amerikalıya anlatsan adam niye ki diyecek.
Doğru.
Niye böyle bir şey istiyorsun ki, hemen indirsin diyecek. Hmm. Anlat sonra, kota var bilmem ne var, gece 2'den sonra kota yok falan. Adamın zaten iyice kafası bulanacak.
Doğru.
Basıp gidecek. İşte örtüşmüyor senin taleplerin.
Doğru. Evet, haberlerim bu kadar. Şimdi minik bir de duyuru yapayım. Biz ufaktan canlı yayınları artık daha seri olmaya başlayacağız.
Evet.
Çeşitlendireceğiz de. Haftaya biz daha önce ilkini yaptığımız TeknoSeyir canlı yayını, bir aksilik olmazsa çarşamba günü, ya çarşamba ya perşembe duyurusunu yapacağım ama çarşamba günü diye planlıyoruz şu anda. Yapacağız. Şeyi soruyorlar tabii, biz onu baştan söyleyeyim. Bu bizim bazı hediyelerimiz var ya canlı yayınlarda ya da işte vesaire, evet, verelim diyorduk. Milli piyango engelini aşamıyoruz. Çekiliş olayını da bir formül bulamadık. Tek bulabildiğimiz formül şu: o an yayına katılanlara bir soru soracaksın. İlk doğru cevabı verene vereceksin gibi gözüküyor. Şu an hani en şeyimiz bu.
Ya orada da Murat, orada da o ilk doğru cevap kısmında sorun çıkıyor. Çünkü şöyle, ben bunun Facebook'ta felakete dönüştüğünü gözümle
orada
gördüm.
Orada öyle, evet.
Çünkü insanlar yolluyor ama o biriken cevaplar belli ki database'e paket paket upload ediliyor, hani güncelleniyor. Bir anda şey diye adam haklı olarak isyan ediyor. Ben diyor birinciydim, şu anda üçüncüyüm. İşte siz yaptınız, bana düşmansınız, dış güçler falan, isyan ediyor adam. Haklı aslında ama evet, sen de haklısın, sen de aslında hiçbir şey yapmadın. Hı-hı. O yüzden şimdi burada da, şimdi biz geçmişte bunun ne sorunlarını yaşadık. Adam bir tweet atıyor, senin onu görmen real time, gerçek zamanlı değil.
Değil tabii.
Yani bilmiyorum.
Onu şöyle çözdüler.
Bilmiyorum.
Senin dediğin o Facebook sorunu ortaya çıkınca işte dediler ki ya, bu yarışmayı düzenleyen adamın önüne düştüğü anda istersen screenshot'ını da gösteriyordum. Bak işte birinci budur diye. Onu şey yaptılar. Yani bu makineye düşen ilk mesajı seçtiler.
Yani belki öyle bir şey yapacağız. Zaten verilen şeyler çok büyük değeri olan öyle
tabii,
şey
araba
değil. Daha çok sembolik şeyler. Hı. Hani şey kavgası yapmayacağız. En baştan anlaşacağız. Hani öyle ben birinciydim de o biri çıktı da bilmem neydi kavgası, evet, yapmamak üzere anlaşacağız belki aramızda.
Çünkü abi bir prosedür var. Zaten yapmazsın. Hani Milli Piyango üstünden de yapılabilirdi bu ama acayip bir prosedür var. Değmiyor. Yani araba veriyorsak değer. Ama değmiyor. Maalesef. Ha, şimdi diyecekler ki kardeşim bunu yapan bir sürü Twitch kanalı şu bu var. Hiç bunlar izinli mi? Değil. Onu da söyleyeyim.
Değil de işte onlar tabii, sen bir maliyeye kayıtlı bir kurumsun. Duvarda vergi levhan asılı, ticaret odasına kayıtlısın, bilmem ne, aidatını ödemişsin falan filan. Twitch'te yayın yapan adamla senin durumun farklı.
Öyle.
Sana bir gün sonra maliye kapına gelir. Twitch'e gelmez ya da gelirse de işte çok büyük bir olaylar olacak da öyle.
O yüzden biz böyle bir yol izleyeceğiz gibi gözüküyor. Her şeyleri de mesela herkese verebildiğimiz şeyleri zaten fırsatlardan herkese veriyoruz. Bütün plasçılar mesela şeyi öyle yaptık. Asset antivirüs 3 aylık sürümü. Yani onun bir çekilişi falan yok. Direkt zaten plasçıysan ve işte istiyorsan alabiliyorsun hemen. Ama hediyelerde limit var tabii. Sonuçta 1500 tane hediye veremiyorsun. O yüzden ona böyle bir ayrıcı şey yapacağız. Haftaya yaparız. Zaten deneyerek göreceğiz.
Evet.
Çarşamba günü görürüz. Açıklarız da zaten bir daha, hani daha duyurusunu yaparım. Bunu ilk duyuru bu olsun.
Peki.
Böyle Levent abi, bu haftayı da böyle kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta göreceğiz bakalım.
İyi,
nasıl
bir hafta,
bir hafta olacak.
Evet.
Evet.
Peki.
Bir sonraki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz. Müzik